Ayrım 12 sayfa 119. Baron istilası Timur Soykan. İstanbul'da evi, işleri var. Dosyada Rava Macit, Miran Osman adıyla anılıyordu. Hanem bu isimle Türk vatandaşıydı. Duruşmada söz alan ve müvekkilinin serbest bırakılmasını savunan avukat şöyle konuştu. Şüphelinin Türkiye'de herhangi bir suç işlediğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, İstanbul'da oturmaktadır, İstanbul'da iş yeri vardır. Buna ilişkin evrak istedik ancak tarafımıza ulaşmadığı için sunamıyoruz. Ev hapsi de dahil birden fazla adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine rızamız vardır. Çocukları vardır, karnından ameliyatlıdır. Cezaevi koşulları müvekkil için uygun değildir. Yapılan sözleşmeler gereği tutukluluk süresi 40 günü geçmiştir. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi yoktur. Deliller büyük ölçüde toplanmıştır. Delillerin karartılması yahut yok edilmesi söz konusu değildir. Şüpheli yaklaşık olarak 4 aydır tutukludur. Tutuklulukta geçen sürede göz önüne alındığında şüphelinin öncelikle tahliyesini, hakimliğiniz aksi kanaatte ise en azından adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ederiz. Avukatı da Rava Macit'in halen Türk vatandaşı olduğunu vurgulamıştı. Üstelik İstanbul'da evi ve iş yeri olduğunu öğreniyorduk. Gerçi avukat hakimliğe bunu kanıtlayan evrak sunmamıştı. Rava Macit'in 3 çocuğu vardı ve ailesinin de İstanbul'da onun yanında olduğu tutanağa geçmişti. Avukat Interpol aramasıyla yakalanan kişinin uluslararası sözleşmelere göre 40 günden fazla tutuklu kalamayacağını savunuyordu. Ama Türkiye'deki bir suç soruşturması için bu geçerli değildi. Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi bu duruşmada tahliye kararı vermişti. Kararda İsveç'in herhangi bir somut delil, bilgi, belge göndermediği savunuldu. İsveç ise bütün belgeleri gönderdiği iddiasındaydı. İsveç makamları defalarca bu yönde açıklama yapmıştı. Ayrıca hakim karara suç vasfının değişme ihtimali, tutukluluğun ölçülü olmaması ihtimali yazdırdı. Hakim İsveç ceza kanununa göre verilecek ceza ile tutukluluğun orantılı olamayacağını değerlendirmişti. Oysa İsveç uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs gibi ağır suçlamalarla kırmızı bülten çıkartmıştı. Daha önce yakalanıp bırakılmış. Ancak kararda en çok dikkatimi çeken bölüm şuydu. Şüphelinin Bodrum'da yakalandığı tarihte üzerine atılı suçu öğrenmesine rağmen kaçmadığı, daha sonra Marmaris'teki evinde yakalandığı. Yani Rava Macit daha önce Bodrum'da yakalanmış, kırmızı bültenle arandığı tespit edilmiş ve serbest bırakılmıştı. Akıl alır gibi değildi. Skandallar bitmiyordu. Üstelik bu olaya dikkat çeken Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği daha önce yakalandı ama kaçmadı diyerek Rava Macit'in tahliyesine karar veriyordu. Sadece yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün ikametgahına yakın polis merkezine giderek imza vermesi şartı getirilmişti. 250 bin lira güvence bedeli de alınan Rava Macit özgürlüğüne kavuşmuştu. Bu olayı incelerken konuştuğum kaynaklar Rava Macit'in İstanbul'da Maslak 1453 sitesinde evleri ve iş yeri olduğunu söylemişti. Ayrıca büyük bir servete sahip olan uyuşturucu kaçakçısının nakit paraya sıkıştığı avukatlar tarafından konuşuluyordu. Hatta bazı avukatlarına çok meraklı olduğu Rolex saatlerle ödeme yaptığı kulaktan kulağa yayılmıştı. Rava Macit tahliyesinden sonra sessizliğe gömülmüştü. Ama İsveç'te yeni bir savaşın gerilimi birikmekteydi. Yeraltı dünyasındaki borçlarını ödeyemeyen Rava Macit, çetesini bir arada tutmakta da zorlanıyordu. Rava Macit uyuşturucu ağını örerken sağ kolu İsmail Abdo'ydu. İsmail Abdo, çilek adam ya da polisin taktığı Doktor Phil lakaplarıyla anılıyordu. 1990 doğumlu adamın Türkiye'de yaşayan Kürt ailesi 1980'de İsveç'in Uppsala kentine göç etmişti. Burada bir manav dükkanları vardı. Çilek adam henüz 20 yaşına varmadan çok sayıda suça karıştı. 2016'da silah bulundurmak ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2019'da tahliye edildi ve Rava Macit ile birlikte Foxtrot uyuşturucu ağını yönetmeye devam ettiler. 2020 yılında EncroChat mesajları çözümlenip operasyonlar başladığında o da Rava Macit gibi kayıplara karışmıştı. 2021 yılında ise 100 kilo amfetamin kaçakçılığındaki bağlantısı tespit edildi ve gıyabında yargılandı. İsveç polisi çilek adamın da Türkiye'de gizlendiğini düşünüyordu. Kürt tilkisi ile çilek adamın 1453 savaşı. Eylül 2023'e kadar Rava Macit ve İsmail Abdo'nun ortaklığı devam etti. İddiaya göre İsmail Abdo bunca yıldır birlikte çalıştığı Rava Macit'i uyuşturucu paralarını çalmakla suçladı. Kuryelerden bu konuda bilgiler almıştı. İsveç'i yeniden çetelerin savaş alanına çevirecek kurşunlar ilk kez İstanbul'da sıkıldı. Hiç kimsenin haberi yoktu ama Rava Macit'in adamları İstanbul'da İsmail Abdo'nun bir adamını dövdü. Buna karşılık Rava Macit ile bağlantılı bir adrese ateş açıldı. 6 Eylül 2023 günü saat 20.50 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki Ağaoğlu Maslak 1453 isimli siteye plakası olmayan bir motosikletle iki kişi girdi. Cavalli isimli gösterişli kafenin önünde motosikletin arkasındaki iki kişi indi ve içeride oturan bir gruba kurşun yağdırdı. Masaların arkasında siper alan grup da silahla karşılık verdi. Kafede oturan olayla alakasız Azerbaycanlı bir kişi isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışma sürerken motosiklet hareketlenmişti ve ilk ateşi açan saldırgan koşarak bu motosikletin arkasına atladı. Kısa sürede gözden kayboldular. Çatışmanın ardından kafede oturan 6 kişi minibüslerine binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak çatışma polise bildirilmişti ve siteye çok yakın bir noktada minibüs durduruldu. Minibüsün Türk şoförü ve 6 İsveç vatandaşı gözaltına alındı. Turist vizesiyle Türkiye'ye girdiği tespit edilen bu kişiler Başakşehir ve Sarıyer'de iki ev adresi verdi. Bu evlere yapılan baskınlarda İsveç vatandaşı bir kadın yakalandı ve aramalarda biri Glock marka iki ruhsatsız tabanca, 169 mermi, iki bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek ve mermileri ele geçirildi. Gözaltına alınan İsveçliler kafede vakit geçirirken saldırıya uğradıklarını, saldırının nedenini bilmediklerini, olaydan sonra korkuya kapılarak kaçtıklarını söylediler. Çatışmanın nedenini ve tarafların isimlerini söylemiyorlardı. Evde yakalanan İsveçli kadın Stella M.A.S., ülkesine deport edilirken minibüste yakalanan Richard İço M., Mevluddin M., Salah S., Elvir M. ve Harris Leo tutuklandı. Annesini öldürdüler. Maslak'taki saldırı Türkiye'de haber olmamışken İsveç'in Stockholm ve Uppsala kentleri savaş alanına döndü. Maslak 1453'teki saldırıdan bir gün sonra Uppsala'daki bir villaya düzenlenen silahlı saldırıda İsmail Abdo'nun yani çilek adamın 60 yaşındaki annesi vurularak öldürüldü. İsveç polisi önce bu saldırının Yunan'ın işi olduğunu zannetmişti ama değildi. Şiddet dalgası yayılırken ilk kurşunların İstanbul'da sıkıldığını ve Rava Macit ile İsmail Abdo'nun çatıştığını öğrendiler. İddiaya göre İsmail Abdo'nun annesinin öldürülmesi talimatını Rava Macit vermişti ve cinayeti işleyen iki çete üyesi yakalandı. İsmail Abdo'nun annesinin öldürülmesinden iki gün sonra 9 Eylül günü Rava Macit'in kayınvalidesinin yaşadığı Uppsala'daki binaya ateş açıldı, ölen olmadı. 12 Eylül 2023 günü ise sabah erken saatlerde Uppsala'daki bir merdiven boşluğunda silahla vurularak öldürülmüş 25 yaşındaki bir adamın cesedi bulundu. İsveç polisine göre aynı binada Rava Macit çetesinin önemli bir ismi yaşıyordu ve 50 yaşındaki bu adamı hedef alanlar yanlışlıkla 25 yaşındaki genci öldürmüştü. 13 Eylül 2023'te Uppsala'daki bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Bu binada da Rava Macit'in akrabası yaşıyordu. Ateş açan 18 yaşındaki çete üyesi yakalandı. Aynı günün akşamı 19 yaşındaki Giovanni isimli genç Stockholm'un merkezinde öldürüldü. Bu gencin Rava Macit çetesinden olduğu ve uyuşturucu sattığı belirlendi. Hatta Uppsala'daki çatışmalarda hedef olmamak için Stockholm'e gelmişti. 14 Eylül'de ise Norrköping şehrindeki bir apartmanın kapısına ateş açıldı. Bu binada İstanbul'da tutuklanan kişilerden birinin ailesi yaşıyordu. Bir gün sonra aynı şehirde İstanbul'da tutuklanan başka bir şüphelinin evinin bulunduğu apartmana ateş açıldı. Bir gün sonra 15 Eylül'de ise Stockholm'de bir apartmanda güçlü bir patlama meydana geldi. Bu adrese Rava Macit'in çetesinin önemli isimlerinden biri yaşıyordu. Ocak 2022'de bu binada patlama meydana gelmişti. Eylül ayının ilk haftasında çete saldırısı ile kesin bağlantısı tespit edilemeyen çok sayıda şiddet olayı yaşandı. Uppsala'da bir güzellik salonu kundaklandı. 13 yaşındaki kayıp bir çocuğun cesedi 11 Eylül'de ormanlık alanda bulundu. 12 Eylül'de Stockholm'in kuzeyinde 20 yaşındaki bir adam vurularak öldürüldü. 14 Eylül'de bir çocuk silahla vurularak öldürüldü. 16 Eylül'de ise suç geçmişi olan 30 yaşındaki bir adamın cesedi bulundu. Düşmanı da Türk vatandaşı. İsveç polisi İsmail Abdo'nun da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını açıkladı. Düşünün. Türkiye, İsveçli uyuşturucu baronlarına vatandaşlık veriyor ve bu kimlik onlara koruma kalkanı oluyor. Türkiye'den İsveç'teki çete savaşını yönetiyorlar, sonra bu çetenin iç çatışması İstanbul'da başlıyor. Baronlara verilen vatandaşlık Türkiye'deki insanlara kurşun olarak dönüyor. Yetmiyor. Bu çetenin mensupları İsveç'te birbirlerinin ailelerini öldürüyor. Bu vahşetin tarafları Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. İktidarın para için dağıttığı ucuz Türk vatandaşlığı halka çok pahalıya mal oluyor. 3. Bölüm. Avrupa'yı dolandırdı, TC vatandaşı yapıldı. Dolandırıcının Türkiye sefası. Uluslararası suçların Türkiye Cumhuriyeti kimliği arkasına saklanmasının bir başka örneğini ise Sedat Peker açıklamıştı. İktidar destekçisi olan ve 2019 yılında kendisine operasyon yapılacağını öğrenerek yurt dışına çıkan Sedat Peker, 2021 yılında yayınladığı videolarla mafyanın devletleştiğini gözler önüne sermişti. BAE tarafından video yayınlaması ve tweet atması yasaklandı ama danışmanın hesabından ifşalara devam etti. Haziran 2022'deki bir tweet serisinde konu İranlı Ahmet Nazari'ydi. Sedat Peker, Ahmet Nazari'nin tüm Avrupa'da aranan ve yılda 250 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası bir dolandırıcılık şebekesini yönettiğini anlattı. Mehmet Ağar'ın dünyada aranan bu suçluyu Türk vatandaşı yaptırdığını iddia etti. Ahmet Nazari'nin Türkiye Cumhuriyeti kimliğini de yayınlayan Sedat Peker, bindiği çakarlı arabayı da konuşacağız diye yazmıştı. Ayrıca Ahmet Nazari'nin 100 bin dolar rüşvet dağıtarak Eskişehir Valiliğinden silah taşıma ruhsatı aldığını da ifade etti. Küçük bir araştırma sonucunda Sedat Peker'in bu iddialarını doğrulayan açık kaynaklardaki bilgilere ulaşmıştık. Ahmet Nazari, Nazari Gayrimenkul şirketini Ahmet Nazari Şerih Cine ismiyle kurmuştu. 18 Şubat 2020'de Ticari Sicil gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi nedeniyle şirket kaydında değişiklik yapıldığı görülüyordu. Adı Ahmet Nazari'ye ve yabancı kimlik numarası ise TC kimlik numarasına dönüşüyordu. Yani Şubat 2020'de Türk vatandaşı olmuştu. 26 Nisan 2022'de bu şirketteki 500 bin liralık payını devrettiğinde ise adresi Eskişehir görünüyordu. Bu durum silah ruhsatını Eskişehir'den almak için adresini değiştirdiğini ortaya koyuyordu. Yani kırmızı bültenle aradan büyük bir dolandırıcı, Türk vatandaşlığıyla yetinmiyor, silah ruhsatı bile alabiliyordu. Ahmet Nazari'nin tezgahı. Ahmet Nazari'nin büyük dolandırıcılık sistemi ise şöyle işliyordu. Ahmet Nazari ve şebekesi Türkiye'de hiçbir üretimi olmayan şirketler kuruyordu. Ancak bu şirketlerin gösterişli internet sitelerinde büyük yatırımlara imza attığı anlatılıyordu. Bu sırada Ahmet Nazari'nin şebekesinden isimler Almanya, İsviçre gibi ülkelerdeki batık şirketleri satın alıyor ve bu şirketlerin hesabına 10 milyonlarca avro aktarılıyordu. Türkiye'deki ve Avrupa'daki şirketlerin sahibi olarak farklı isimler görünüyordu. Çeşitli haber sitelerinde bu şirketlere yapılan yatırım ballandırılarak anlatılıyordu. Yem hazırdı ve oltayı çekmeden önce son hamle kalıyordu. Şirketlerin halka arz edileceği bilgisi yayılıyordu. Ahmet Nazari'nin Türkiye'deki şirketleri sadece çağrı merkeziydi. Burada ana dil seviyesinde Almanca, İngilizce ve diğer dilleri bilen personel çalıştırılıyordu. Avrupa ve Türkiye'deki yatırımcıların bilgilerini ele geçirmişlerdi. Bu kişileri arayarak Ahmet Nazari'nin satın alıp para aktardığı şirketler hakkında bilgi veriyorlardı. Bu şirkete 30 milyon avro yatırım geldi ve halka arz edilecek. Şimdi hisseleri 1 avrodan alırsanız büyük kazanç sağlayacaksınız diyorlardı. İnternette bu bilgiyi doğrulayan haberleri görenler dolandırıcılık çetesine para kaptırıyordu. Ahmet Nazari ise vurgun tamamlandıktan sonra Avrupa'daki şirkete gönderdiği parayı da çekerek ortadan kayboluyordu. Bu tuzağa Avrupa ve Türkiye'de binlerce kişi düşmüştü. Bu dolandırıcılık Türkiye için sıradanlaşmış olsa da Avrupa için büyük haberdi. Günlerce Alman medyasının manşetlerinde kalmıştı. Ahmet Nazari hakkında dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten çıkarılmıştı. Ancak Ahmet Nazari büyük servetiyle Türkiye'de sefa sürüyordu. Son model araçlarını büyük bir garaja dizmişti. İstanbul'un lüks rezidanslarından Acar Blue'da yaşıyordu. Bir sosyal medya paylaşımında Ferrari'sine çakarlı bir otomobil yol açıyordu. Ahmet Nazari'nin Mehmet Ağar'ın korumasında olduğu yeraltı dünyasında da çok konuşulan bir dedikoduydu. Ancak Sedat Peker'in ifşalarından sonra Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye gitmişti. Bir süre sonra Sedat Peker Twitter hesabından Ahmet Nazari'nin kendisine düzenlenecek bir suikast için Dubai'ye geldiğini öne sürdü. Sedat Peker Mehmet Ağar'a seslendiği paylaşımında şunları yazmıştı. Senin ortağın Elazığlı Murat Boyracı'yı Dubai'de şu an o Ahmet Nazari misafir ediyor. Bingöllü Şeyh Musta onlarla beraber Tolga Ağar'ın Ahmet Nazari'nin HTS kayıtlarını da elbet bir savcı gelip isteyecek. Cihan Ekşi Ahmet Nazari halen daha senin ona hediye ettiğin 10 bin dolarlık tesbihi taşıyor. Sedat Peker daha sonra kendisine Dubai'de düzenlenecek suikastı Ahmet Nazari'nin finanse ettiğini anlattı. Ahmet Nazari, Sedat Peker'e suikast girişimi iddiasıyla Dubai'de bir süre tutuklu kaldı. İstinye Park'taki kurşunlar. Sedat Peker'in Ahmet Nazari'ye yönelik iddialarından aylar sonra 8 Ekim 2022'de İstanbul'un en lüks alışveriş merkezlerinden İstinye Park'taki bir lokantada silahlı bir çatışma yaşanmıştı. Bir haber kaynağından bu çatışmanın Ahmet Nazari'nin parasıyla ilgili olduğunu duydum. İddiaya göre Sedat Peker'in ifşasından sonra Ahmet Nazari'nin kar ortaklarından Lübnanlı Bilal Şahrur ile İran asıllı Alman vatandaşı Rahmi Taher paralarının derdine düşmüştü. Büyük dolandırıcılık organizasyonundaki parayı paylaşamıyorlardı. İstinye Park'taki Masa isimli lüks lokantada buluştular, Bilal'in yanında dolandırıcılık sisteminin kara para ayağını kapalı çarşıda yönettiği iddia edilen Tufan Yıldırım vardı. Rahmi Taher ise Almanya'nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olduğu öne sürülen Lübnanlı Ahmet Sadov ile gelmişti. Bir süre sonra Almanya merkezli Angels isimli motosiklet çetesinin üyeleri lokantanın önüne park etti. Rahmi Tahir'in yanına giderek omzuna dokundular ve onu korumak için geldiklerini belli ettiler. Masada bir süre sonra tartışma çıktı. Tufan Yıldırım ile birlikte lokantaya gelen ve başka masada oturan Mahmut Bürtek silahını çekerek Rahmi Tahir'i bacağından vurdu. Olayla ilgisi olmayan bir Ukrayna vatandaşı da isabet eden kurşunla yaralandı. Rahmi Taher kül tablası ve şişelerle darp edildi. 25 bin dolarlık yalanlar. Çatışmanın ardından Bilal Şahrur, Tufan Yıldırım ve silahı ateşleyen Mahmut Bürtek tutuklandı. Şüpheliler büyük organizasyonun ortaya çıkmaması için 25 bin dolarlık bir alacak verecek meselesi nedeniyle çatıştıklarını söyledi. Oysa olayın çok daha derin olduğu kısa bir araştırmayla ortaya çıkıyordu. Bilal Şahrur'un Ahmet Nazari ile ortak olduğunu fotoğrafları ortaya koyuyordu. Dolandırıcılık üstünde birlikte pozlar vermişlerdi. Hatta bir fotoğrafta şirkette birlikte pasta kesiyorlardı. Elbette bizim ulaştığımız bu bilgilerden polisin, savcılığın haberinin olmaması imkansız. Ama soruşturmayı genişletmediler. Aksine üstü örtüldü. İstinye Park'taki olayla ilgili 3 sayfalık iddianamede sadece 25 bin dolar için yaşanan bir çatışma anlatılıyor. Ahmet Nazari'nin adı bile geçmiyordu. Bu çürüme döneminde bir karanlık olay daha devlet eliyle örtülüyordu. Haberi hazırlarken İstinye Park'taki çatışmanın ikinci duruşmasını izlemiştim. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu 3 sanık Segbis ile duruşmaya bağlanmıştı. Ekrandaki ve duruşma salonundaki taraflar tercüman aracılığıyla dertlerini anlatmaya çalışıyordu. Sanıkların çelişkili beyanlarında olay örgüsü anlaşılmıyor ve kadın tercüman çok zorlanıyordu. Çünkü hem mağdur hem de sanıklar doğruyu söylemiyordu. Kimse yıllık 250 milyon dolarlık vurgundan bahsetmiyordu. Rahmi Taher de Bilal Şahrur da birbirleriyle ticaretlerine dair bir belgeyi mahkemeye sunamıyordu. Devasa bir dolandırıcılık ve örgüt suçu varken kasten yaralamadan görülen basit bir davaydı. O duruşma salonundaki sırlar suçların üstünün devlet eliyle örtüldüğünü de anlatıyordu. Türkiye'deki çürümüşlük adliyelerde çok net görünüyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 132.